Allah var. Büyük Allah var. Her şeyi görüyor, biliyor. Gerisi laf-ı güzaf. Yapılacak tek şey tebessüm etmektir. Size mal, mülk, servet bırakmadım. Ama şerefli, namuslu, erkek bir at bırakabildim. Hiçbir zaman başınız yere bakmayacaktır. Bununla müteselliyim. Siz de bununla iftihar edeceksiniz. Vefatının sene-i devriyesinde Tevfik İleri'yi rahmetle yad ediyoruz. Kendisi Adnan Menderes'in kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı görevini ifa etmiş, ömrünü mücadeleye adamış kaliteli bir şahsiyettir. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile yeniden huzurlarınızdayız. Programa başlamadan sizlere kıymetli Mehmet Ülfü Aslan'ı takdim ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Allah razı olsun Ömer Faruk'cum. Ben de hayırlı programlar diliyorum. Tevfik İleri Beyefendi'ye de Allah'tan rahmet diliyorum. Hakikaten işin tabii bir müteşebbislik boyutu var. Celal Hocalar İmmatip meselesinin ortaya konması, o müessesenin böyle bir sürdürülebilir yapıya dönmesi noktasında ciddi emekler çekmişler. Allah razı olsun. Fikir onlara aittir. Fakat bunun yasal anlamda siyasette ya da bürokrasideki en önemli teşvikçisi ve destekçisi de, ki bence belki daha önemlidir o iş, Tevfik İleri merhumdur. Aleyhinde o kadar çok tezvirat yapılmış ki, böyle işte siz de hanımına olan mektubunu okudunuz. Hanımına akşamları böyle gazetelere bakarken böyle bir haber kendileri hakkında olmadığını görürlerse, hanım bugün demek ki iyi bir şey yapmadık dermiş. Yani kendi aleyhinde bir haber çıktığı zaman, ha tamam işte bak ben iyi bir şey yaptım diyecek kadar davasına sadık, sahip ve gerçekten fedakar bir insan. Çok acı çekmiş, çok acı çektirmişler. Onlar gerçekten o kış zamanının böyle bir bahara dönmesine çalışan, gayret eden büyükler olmuşlar. Siz de güzel bir vesileyle bunu anmış oldunuz. Programı böyle açışlarınız da çok o anlamda güzel oluyor Ömer Faruk'cum. Allah razı olsun.
Çok teşekkür ederiz. Biz de tekrardan rahmet dileyelim. Allah rahmet eylesin. Evvela bir hatırlatma yapmak isterim. Bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşup bunlardan kısadan hisse çıkartacağız. İlk önce haberimizle başlayalım. Malumunuz gündemde Diyanet'le alakalı bir mesele var. Bu meseleyi biraz konuşalım isterseniz. Diyanet'in bir açıklaması olduğu söylendi ve bu açıklama üzerine Diyanet'e bir karalama kampanyası yapıldı. Evlilikle alakalı bir mevzuydu. İddia edildi ki 9 yaşındaki kız çocuklarına evlilik konusunda bir problem teşkil etmediğini, 9 yaşındaki kızların evlenebileceği şeklinde bir yorum olduğu söylendi Diyanet'in. Devamında Diyanet yalanlayıcı, işte bunun doğru olmadığını söyleyen bir açıklama yaptı. İşte sadece fiziksel yeterlilik olmaz, aynı zamanda ruhi yeterlilik de gerekiyor şeklinde bir açıklama oldu. Biraz bunu konuşalım. Siz ne söylemek istersiniz abi konuda? Diyanet'e yapılan bu saldırılar, Diyanet'in açıklamaları, buna nasıl bir gözle bakmalıyız?
Yani bu kampanyada en çok dikkat çeken, adı üstünde kampanyada diye ifade etmiş oluyoruz zaten onu, Diyanet'i bir şekilde itibarsızlaştırmak operasyonudur. Bunu zaten yapmak isteyen bir güruhun varlığından hepimiz haberdarız. Onlar ta başından beri zaten Diyanet gibi bir müesseseye sırf dinle ilişkili olduğu için, dine, maneviyata ve dindara ait bir ihtiyacın görülmesinde mühim bir vazifeyi ifade ettiği için hep düşman oldular, düşman ola geldiler. Onların tıynetlerinin ve cibilliyetlerinin bir müktezasıdır bu. O noktada şaşırmıyoruz. Fakat ben esas durup da böyle değerlendirmesi gereken iki tane nokta olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bizim üslubumuza dikkat etmemiz gerektiği, Türkiye gibi mayın tarlası bir yerde hangi konuları ne şekilde gündeme getirmek gerektiği noktasında hocalarımızın, Diyanet camiamızın, o güzide kurumun mensuplarının çok dikkatli olması icap ediyor. Medya çağında yaşıyoruz. Birbirimize bir odada, mahrem bir odada konuştuğumuz şeylerin artık mahrem olmadığını, kendi kendine yaptığımız bir takım konuşmaların bile mahrem olmadığının herkes farkına varmalı. Kaldı ki herhangi bir beyanat, herhangi bir sosyal medya yoluyla yapılmış olan bir demecin, verilen demecin bir anda milyonları bulması, aleyhte kullanılması işten bile değil. Bunun çok az bir oranı belki lehte kullanılabilir. Yani bir kere sosyal medyayı, medya denen o mekanizmayı anlamak lazım. Yani bura bir curuf mekanıdır. Yani çok azı müstesna. Burada hep sözler bir şekilde efendim kanırtılır, kötüye kullanılır. Bir şekilde efendim insanların aleyhine malzeme yapılır. Yani şöyle bir örnek vereyim sadece. Televizyon denen o kutuya çıkıp da bir şekilde toplumun diline düşmemiş, nezahetinden bir parça yitirmemiş hiçbir hoca efendi yoktur. Hatta öyle çok örnekler vardır ki medya birçoğunu tabirimi mazur görün, hoş görün medya maymununa çevirmiştir maalesef yani. Yani bu bir vakadır. Bunu böyle görüp de orada söylenecek sözün, orada arz endam etmenin, oradaki efendim bir takım böyle işte insanların hoşuna gidecek bir takım tavırlar içerisine girmenin çok alemi yok diye düşünüyorum. O yüzden bir medya orucu tutmak lazım veya oraya nasıl çıkılacağı noktasında bir siyasetle, bir efendim stratejiyle hareket etmek lazım. Bu 120 bin küsur Diyanet mensubundan bahsediliyor. Bunların her birine şamildir. Her birisi çünkü camisinde, Kur'an kursunda, müessesesinde Diyaneti temsil etmektedir. Bırakınız, hadi geçiniz onu, dini temsil etmektedir. O açıdan da ben Diyanet İşleri Başkanı'na buradan bir çağrı yapıyorum. Bir medya eğitimi versin mensuplarına. Yani medyayı bir tanıtsın. Oradaki efendim görüntünün, oradaki sesin, oradaki efendim demecin, beyanın masum olmadığına dair, masumlaşmayacağına dair, ağzınızdan çıktığı gibi mikrofona ya da görüntüye ya da efendim o mecraya düştüğü andan itibaren ağzınızdan çıktığı gibi kalmayacağını herkes fark etsin. Bunu da bir şekilde medya eğitimiyle Diyanet camiası kendi mensuplarına öğretsin. O açıdan da verilen her sözün, söylenen her demecin, bir şekilde paylaşılan her beyanatın bir stratejisi olmak zorundadır. Yani bu çok önemli bir noktadır. Yani bunu bu şekilde içselleştiremediğimiz müddetçe biz bu tür kazalara çok daha rastlayacağız. Çünkü karşı taraf tam da bunlar için böyle tetikte bekliyor.
Bir örnek verebilirim bununla alakalı. 24 saat içinde, yani bu Diyanet meselesi patlak verdikten sonraki 24 saat içerisinde her saat başı, hatta saat başından daha fazla 26 tane haber yapılmış bu konuda. Diyanet kapatılsın, Diyanet şöyle, Diyanet böyle, yani aleyhte karalayıcı 24 saatte 26 tane bir gazete tarafından haber yapılıyor. Sosyal medyadan paylaşılıyor. Yani dediğiniz gibi bu köpürtülüyor, kötü kullanılıyor.
Evet. Yani o açıdan aslında iki noktayı birden söylemiş oldum. İki nokta var derken bir tanesi Diyanet'in bu noktada müteyakkız olmasıydı. İkincisi de bu konuyla ilgili eğitim almamız gerekliliği, sosyal medyanın nasıl kullanılacağı. Çünkü her müessesemiz, her mensubumuz, her dini temsil eden insanımız aslında potansiyel bu kendini bilmez hadsiz güruh için bir hedeftir. Dikkatli olmak lazım, müteyakkız olmak lazım yani.
Çok teşekkür ederiz. Peki buradan nasıl bir kıssadan hisse çıkarabiliriz? Aslında buradan bir ders mahiyetinde kıssadan hisse çıkartılabilir. Ne söylemek istersiniz abi? İşte bu bir anda üstüne gidilmesinin, bir yerden cımbızla çekilmesinin, bir kampanya başlatılmasının, hepsinin bir operasyon olduğu çok açık, ortada, belli. Ne diyebiliriz burada kıssadan hisseye?
Ya medyada söz kulakta durduğu gibi ya da ağızdan çıktığı gibi durmuyor yani. O medya mecrasına girdiği andan itibaren farklılaşıyor. Çok daha böyle kullanılabilir bir muhtevaya bürünüyor. O yüzden hani şeyde derler ya, şişede durduğu gibi durmuyor derler ya. Yani
biz de şey mi diyelim, medyada söz ağızdan çıktığı gibi durmuyor.
Durmuyor, aynen öyle.
Tamam, çok teşekkür ederiz. Hemen ikinci kısmımıza ve konumuza geçelim. Bugün güzel, renkli bir konu seçtim. Direkt biz gençlerle alakalı, hatta gençleri de aşan, ülkeyle alakalı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Romanya'da hikaye okumak boşa vakit geçirmek midir? Şimdi şeyler var biliyorsunuz, dünya klasikleri var işte, Suç ve Cezalar, Sefiller, Karamazov Kardeşler gibi bütün dünyada okunan, insanların gerçekten böyle el üstünde tuttuğu kitaplar. Ülkemizde yine Peyami Safa gibi el üstünde tutulan güzel kitaplar var, Türk klasikleri var. Şimdi bu usta kalemleri okuyunca damakta hoş bir tat kalıyor. İşte sürükleyici kitaplar hemen okunabiliyor. Bir çırpıda bitiyor. Bunlar konusunda herkes hemfikir. Burada bir problemimiz yok. Ama bu kitapları okuyunca boşa vakit geçirmiş oluyor muyuz? Bu biraz soru işareti gibi. Biraz bunu konuşalım dilerseniz. Ne söylemek istersiniz abi? Roman ve hikaye okumak üzerine.
Yani bir kere klasikleri pespaye eserlerden ayırmak lazım. Çok satanların böyle hemen filmi çevrilecekmiş gibi böyle yazılmış bir takım kitapların o popüler kültürün ürünleri olarak fast food'dan farkı yok. Onlar nasıl bize bir geçici tokluk hissi verip de aslında gıdamızı almamıza engel teşkil ediyorlarsa, esas gıdamızı almamıza, çok satan kitaplarda da böyle bir popüler bir taraf var. Yani o popüler tarafı tamam görelim, çünkü kitle onunla uyuşuyor, sürü oraya doğru gidiyor. Ona yabancı kalmayalım ve fakat asıl gıdanın gıda olacak esas muhtevanın klasiklerde olduğunu görelim. Klasikler içerisinde de biz de şimdi bizim kuşak özellikle dava yorgunu veya bizden önceki abilerimizin, ablalarımızın belki dava yorgunu olarak böyle romana, hikayeye, bu tür efendim edebi ürünlere işte daha böyle diyalektik kitaplar okumaktan mütevellit bir mesafe koyduğunu söyleyebiliriz. Sonradan tabii 80 sonrası depolitizasyon süreciyle daha böyle edebi ürünler, formlar öne çıkmaya başladı, hikayedir, romandır. Bu sefer de şöyle bir tartışma başladı. Ya İslam'da roman var mıdır? Müslümanlar roman okurlar mı? Roman dramdır, trajedidir. E bizde trajedi yok, dram yok. Ya mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemini anlatan bir takım böyle romantik ya da işte üslubu bugünün üslubuna uyarlanmış işte mesela müşrik araba lan dedirten böyle efendim bunlar acaba bizde ne kadar tutar, bunlar uygun mudur değil midir diye. Tabii bununla ilgili otoritelerin söylediği şeyler var. Yani Allah Resulü'nün hayatının ben de romanlaştırılamayacağını düşünüyorum. O bir bilimsel açıdan, analitik açıdan, psikososyal efendim zemini itibariyle çok etraflı ve çeşitli değerlendirmelere konu yapılmalı. Siyer anlatımında da kısmen tahkiye yöntemi kullanılabilir ama bir böyle kurguyu şey yapmamak lazım. Yani böyle çok fazla, çünkü o hakikaten bir Allah'ın huzurunda bütün insanların da şahitliğinde ve Cenab-ı Hakk'ın da tabiri caizse müdahalesiyle, hani biz diyor gece bir şey söylemeye korkardık hanımlarımıza, ertesi gün onunla ilgili ayet gelir diye, Allah Resulü bizi tedip edecek diye. Şimdi böyle bir hayatı böyle romanlaştırmaya kalktığınızda, dram, trajedi unsurları falan eklemeye kalktığınızda, beşeri bir takım müdahaleler yapmaya kalktığınızda ortalık karışır. Yani Allah Resulü'nün hayatının ne tarafı eksik kalmış, ne tarafı biliniyor ya da bilinmiyor mevzusu da bence mukaddes bir mahiyet taşıyor. Çünkü onun en güzel örnek olduğunu Allah Teala bizzat ifade ettiği için ortaya çıkan örneklik ya da kitaplara yansıyan, bize kadar gelmiş olan örnekliğin ben insanın alıp kendisini kurtuluşa erdirecek bir muhteva taşıdığına inanıyorum. Dolayısıyla bunu kanırtmaya, bundan bir takım böyle malzemeler çıkartmaya gerek yok. Romanla ilgili yalnız şöyle bir şey var Ömer Faruk'cum. Batı romandır, dramdır, trajedidir. Bunların bir şekilde hayatın özellikle akışı, oradaki insanların nasıl bir halet-i ruhi içerisinde olduklarını en iyi romanlardan anlayabiliriz. Yani dolayısıyla klasik romanlar okumak batıyı anlamak noktasında çok önemlidir. Biz de doğu ile batı arasında bir gerilim ve çekim merkezi olduğumuz için biz de tam ortada, yani ne oraya ne buraya yaranmış bir tarafıyla talihtir. Bu bir tarafıyla bahtsızlıktır ama her halükarda bizim melez olduğumuz çok açıktır. Bizim de kısmen anlaşılabilmemiz açısından o batılı roman formunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bir de insana dair ayrıntılar, psikolojisine dair, özellikle şeyle göremediğimiz, yani bilimsel eserlerle ya da bir takım böyle başka formlarla göremeyeceğimiz o ince ayrıntılar, hayata dair o bakış açısı romanlarla gerçekten elde edilebilecek bir bakış açısıdır. Bunu batılı böyle aklını lastik gibi gererek hayatı böyle son kertesine kadar bir şekilde anlamaya çalışarak romana nakşetmiş. Dolayısıyla romanı ben o anlamda önemsiyorum. Yani bizde çıkar mı çıkmaz mı ayrı bir şey. Ama bizde de çok güzel ürünler var. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Tarık Buğra'nın, Sevinç Okum'un,
Peyami Safa'nın.
Peyami Safa'nın. Çok güzel ürünler var. Onları ben yatsımıyorum ama son tahlilde bizim romanı hayatı anlamak için, özellikle batılı hayat formunu anlamak için önemsememiz gerektiğini düşünüyorum.
Peki hemen burada da bir soru devreye giriyor. Şimdi düşünce kitabında düşünceye dair kitapları da elden bırakmamak gerekiyor. Roman da okumak gerekiyor. Bu ikisinin ölçüsünü nasıl sağlamalıyız? Mesela ben şey yaptım. Geçen bir aylık sürede derslerimizle de ilişkili olduğu için Fransız devrimi aydınlanması, buna çalışıyordum. Bunu anlayabilmek için Sefiller'i okudum. Aldım Sefiller'i. Yani tam Fransız devrini anlattığı için çok daha iyi oturdu bende. Bu dediğiniz gibi şey oldu. Güzel oldu. Ama burada düşünce kitaplarını nereye sıkıştırmalıyız ya da ona ayrı bir gündem mi ayırmalıyız? Ne yapmalıyız bu konuda?
Yani düşünce kitapları geçmişe dair bize kronoloji gibi genel bir intiba verebilir. Ama son dönemde de mikro tarihçilik öne çıkıyor. Yani ayrıntıların tarihi. Niye insanlar ayrıntıya bir şekilde önem vermeye çalışıyorlar? Çünkü hakikat de ayrıntıda gizli, şeytan da ayrıntıda gizli. Yani bize külli okumalar şu hayatımızı anlamak noktasında çok ciddi şeyler veremiyor. Yani çünkü hayatımız ayrıntılardan müteşekkil yani. Yani külli bir hayat yaşamıyoruz yani. Bir arkadaşımız o gün selam vermemiş oluyor mesela. Bizi görmedi diye o gün akşama kadar dertleniyoruz. Kendi kendimize mesela bir şey yapıyoruz değil mi? Yani bir şimdi bunu sen ancak romanda bulursun. Yani 100 yıl önceki yaşayan birisinin işte o hayatı, hissiyatı. Dolayısıyla gündelik hayatla örtüştüğü için daha böyle bir bizi saracak, bize bir şekilde yol gösterecek, yön gösterecek bir muhtevası var gibi geliyor bana. Bir de son dönemde tabii hani o biraz ideal yorgunluğu, büyük işler yapmış olmanın yorgunluğundan kaynaklanan, işlerin çok tekniğe binmesinden, teknolojinin öne çıkmasından, o küçük insan yani fert gittikçe küçüldü. Yani eskiden dünyayı değiştirebilecek olan o fert, şimdi bu sistemlerin, küreselleşmenin, teknolojinin, büyük efendim yapıların arasında eziliyor. Onu ezilmekten kurtaracak yine romandır, yine ayrıntılardır, yine bu hayatın efendim dehlizlerindeki o silik görüntülerdir. Bize üstten bir bakış bir nebzeye kadar faydalı olabilir ama esas bize faydası olacak olan o ayrıntıyı biz düşünce eserlerinden daha çok romanlarda, hikayelerde, yani hayatın böyle basitliklerinden ve mikro tarih okumalarından belki çıkartacağız.
Bir de şey dikkatimi çekti benim abi. Şimdi Allah Kur'an-ı Kerim'de insanlara seslenirken çoğu zaman şeyi söylüyor. İşte geçmişteki bir olayı alıyor, geçmişteki olayı anlatıyor ve diyor ki siz bu olaydan ders almaz mısınız? Yani geçmişte yaşanan olayları aslında biraz daha böyle tam olarak hikaye diyemeyiz buna ama bir kıssa gibi insanlara şey yapıyor, anlatıyor, söylüyor ve oradan ibret almasını sağlıyor. Bunu ilişkilendirebilir miyiz? Yani tabii. Bu bir hikaye yani, formu mudur aslında?
Tabii kıssa, yani Ahsenül Kasas diye ifade ediliyor Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Kıssaların en güzeli yani, hikayelerin en güzeli. Yani sonuçta bir şeydir bu. İbretliktir. O anlamda hikaye formu dediğiniz gibi çok önemli bir aslında önem taşıyor. Yani çok önemli bir boyutu var. Bir de gezmemiz de Kur'an-ı Kerim tavsiye ediyor. Sizden öncekilere neler oldu diye. Siru fil ardı fenzuru keyfe kana akıbetüllezine min kablihim. Yani sizden öncekilere ne oldu akıbetleri? Onlar için bir gezin yani. O yüzden gezmenin ibret boyutu, hani seyahatin çok önemlidir. Seyahat hani gidip görmek, gelmek, etmek, bunlar da biraz böyle zor oluyorsa hem maddi açıdan hem de bir takım böyle vakitsizlikler dolayısıyla işte roman orada tekrar bize yardımcı olabilecek bir şey. Yani kitap okudunuz. Yani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir derler ya.
Meşhur soru.
Işte. Evet, meşhur soru. Aslında çok okuyarak gezen bilir diye onu üçüncü yolda birleştirelim biz. Ama okumak işte bu anlamda gezmek gibidir. Yani çünkü o zihnin, başka zihinlerin. Şimdi bir biyografi okuyorsunuz mesela. Ya da bir seyyahın hatıralarını okuyorsunuz. Aslında onun gözüyle işte piramitleri geziyorsunuz. Bir takım efendim eski harabeleri geziyorsunuz. Dolayısıyla o hissiyatıyla karışık ifadeleri ya da bir şekilde o hatıratı okuyunca aslında gezmiş gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla ibret için, tefekkür için çok önemli malzeme elde etmiş oluyorsunuz.
Çok teşekkür ederiz. Peki buradaki kısadan hissemize ne diyebiliriz abi? Ben ufak bir not aldım. İsterseniz onu söyleyeyim size.
Buyurun Ömerciğim, buyurun.
Hayat ayrıntıdadır, o da romandadır şeklinde bir böyle not almışım. Ufak, çok hoşuma gitti.
Tamam, olur.
Siz ne demek istersiniz abi? Nasıl yazalım kısadan hissemizi?
roman tadında hayatlar yaşayalım inşallah.
Roman tadında hayatlar yaşayalım. Çok teşekkür ederiz. Böylece 2x2'yi tamamlamış olduk.
Aslında 2x2 iki tane birden şey olmuş oldu. Seninkini de atlamayalım, benimkini de atlamayalım yani.
Tamam, eyvallah. 2x2'de iki tane kıssadan hissemiz oldu. Kıymetli dinleyiciler, sizlere Erkam Radyo stüdyolarından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci yarısında sizlerleyiz. İlk yarıyı kapatmadan önce söylediğimiz gibi bir şiirle açıyoruz. Ve sözü Mehmet Lütfü Aslan abiye bırakıyoruz. Buyurun.
Bugün okuyacağımız şiir Genç Dergimizin yeni sayısında, yani Ocak 2018 136. sayısı, maşallah diyelim dergimize de. Arka kapağında artık genç, bu yeni dönemle beraber arka kapağa da şiir koymaya başladı. Ziya Osman Sabah'dan bir şiir koymuşlar, Rabbim Nihayet Sana diye. Onu ben terennüm etmeye çalışayım. Terennüm ifadesini de çok seviyorum. Böyle çok ağzımıza yakışmıyor belki ama yani terennüm etmek çok edebi bir ifade. İşte bir nameyi terennüm edersiniz, bir musiki eserini, bir şiiri, bir efendim musiki edasıyla.
Kim seslendirmek ifade anlamına
etmek
mı?
Yani ifade etmek. İfade etmek bir nevi. Evet. Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz. Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı. Belki her sabah vakti, belki gece yarısı. Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz. Ben artık korkmuyorum, her şeyde bir hikmet var. Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Belki de bir bahçeyi müjdeliyor şu duvar. Birer ağaç altında sevgilimiz, annemiz. Gece değmemiş sema, dalga bilmeyen deniz. En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz. Ümitler içindeyim, çok şükür öleceğiz.
Ağzınıza sağlık. Böyle Ziya Osman Sabah'ın şiirleri sanki sürekli şey üzerine. Böyle vefat etmek, ölmek, öbür dünyaya göçmek.
Biz onları seçiyoruz. Yoksa güzel başka tarafları da var da. Herkes seçtiğidir sonuçta canım. Yani. Demiş ki, huzma safa dama keder Ömer Farukçum. Safa vereni al, keder vereni bırak. Şimdi ölüm keder veriyor abicim. Hayır abicim, safa orada ya. Biz ölümle hayatı diriltiyoruz yani.
Hangi gözle baktığımızla alakalı sanki.
Tabii canım yani. Tefekkürü mevt, ihyayı hayattır.
Eyvallah abi. Şimdi 3x3'ümüze, 3. kısmımıza başlayalım. Bir kitap konuşuyoruz. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal isimli bir kitap. Dursun Gürley'in kaleme aldığı. 719 sayfadan oluşuyor ve Kubbe 6 yayınlarından çıktı. Yakın tarihimizin en önemli kalem erbablarından birisidir kendisi. Biyografi yazarı olarak ülkemizde değil sadece dünya çapında bir şöhrete sahiptir. Hatta batılı bir bilgin onun için mezarlıklara hayat veren adam demiştir. Bu biyografi yazışından dolayı. Bu kitabı konuşuyoruz bugün. Neler söylemek istersiniz efendim?
Şimdi dedin ki Ömer Faruk, İbnül Emin Mahmut Kemal İnal kitabı dedin. Bu Dursun Gürlek Beyefendi'nin kubbe altından çıkmış bir kitabı. Bir biyografi kitabı yani. Cumhuriyet devrinde bir Osmanlı Efendisi diye. Şimdi hakikaten kitap gibi bir insan. Hatta kütüphane yani. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal. Bir son devrin Bakiyetü Suyuf denen. Yani kılıç artığı. Böyle Osmanlı medeniyetinin o müşahhas. İşte efendim İstanbul Beyefendisi dediğimiz. Zevki selim, hissi selim, kalbi selim. Fikri Selim sahibi gerçekten hezarfen derlermiş böyle tiplere. Yani her konuda bilgisi var. Her şeyde aşağı yukarı böyle, ama bütün bu bilgisine rağmen müthiş bir mahfiyet, tevazu. Hadsize haddini bildirmekte de üstüne yok. Ama son tahlilde bir zevki selim içerisinde hayatını yaşayıp efendim grubu görmüş insanlar bunlar. Yani Osmanlı'yı görmüş, bir medeniyeti görmüş, büyüklüğü görmüş. Sonra onun nasıl bir efendim battığını şahit olmuş.
yeni çıkan devirde, rejimde, devlette de bir şekilde var olmuş. Bunu da ikisi arasındaki o kıyası da yapmış. Hayatıyla da tercihleriyle de bunun tam bir böyle bize öğretici örneği olmuş. Çok güzel insanlar bunlar. Ben bu zatın özellikle biyografi yazarı olarak, yani bize son dönem işte Bakiyetü Suyuf dediğimiz kılıç artığı, o çok büyük insanları tanıtmış olması, işte şairleri, ondan sonra vezirleri, Osmanlı ilim adamlarını, Osmanlı efendim devlet adamlarını yazmış olmasını çok önemsiyorum. Yani biz bu zatı tanımakla aslında bir büyük medeniyeti tanımış olacağız, Osmanlı'yı. Nereden nereye geldiğimizi tanıyacağız. Çok önemli bir kitap. Onu biz hakikaten şey yapalım, yani gençlere tavsiye edelim, okusunlar. Ben biyografi okumayı da şu anlamda önemsiyorum. Biyografi birazcık insanın, hani ben de bu yolda yürüyebilirim, ben de şu şekilde davranabilirim diye daha böyle somut eşleştirmeler yapabileceği bir form aslında. Hele hele doğru insanı bulursanız çok daha güzel eserler, daha doğrusu dersler alabilirsiniz.
O zaman ilgisi olanlar için buradan söylemiş olalım. Hatırat okumaları adı altında yaklaşık 1,5-2 seneden beridir bir program yapılıyor. Muhammed Murat Tutar ve Hamit Kardeş'in birlikte organize ettiği, moderatörlüğünü yaptığı bir program. Diyenler sosyal medyadan ulaşıp oraya da katılabilirler. Orada hatırat okumaları yapılıyor, biyografi okumaları yapılıyor. Bunu da söylemiş olalım.
Evet. Yani o bir kimseye benzemeyen adam diye Süleyman Nazif'in ifade ettiği, ne kendi kimseye benzer ne kimse kendisine. Ve çok önemli bir vasfı daha var, bu kitaptan öğreniyoruz. 3000'e yakın, belki yarısından fazlası payha biçilmez abide eserlerini vakfeden bu insan, özellikle yazı levhaları itibariyle mahviyet içinde yaşamış, fakir vefat etmiş ama Hezar Gıpta o devri kadim efendisine diye Yahya Kemal'in de kendisini hayırla yad ettiği çok güzel bir insan. Allah rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun. Garik rahmet olsun inşallah.
Amin. Çok teşekkür ederiz. Kısadan hisseye ne diyelim efendim burada? Ya bu kadar gerçekten aslında çok bilinmeyen bir insan.
Bence Yahya Kemal'in o ifadesi çok güzel. Hezar Gıpta o devrin, o devri kadim efendisine.
Hezar Gıpta o devrin, o devri kadim efendisine.
O devri kadim efendisine. Yani o kadim dediğimiz kudema, kadim, bunlar Osmanlı için çok önemli kelimelerdi Ömer Faruk. Yani herhangi bir uygulamanın kadim uygulama olması onun meşruiyeti için yeterli bir delildi. Yani eskiden beri yapılıyorsa o meşruiyeti için herhangi bir uygulamanın yeterliydi. Eskilerden gelme insanlar da bu anlamda gıpta edilen, bir şekilde kendileri takip edilecek insanlar olarak görülürdü. Bak nasıl ters bir zamana geldik ki, bir şeyin eski olması şimdi çok böyle tam tersi
kötü olarak
evet, bakılıyor. Algılanıyor. Osmanlı böyle değildi. Osmanlı bir şey ne kadar eskiyse, ne kadar kadime atıfta bulunuyorsa o kadar makbul olarak görür ve sayardı. Böyle bir insan yani İbn-i Mahmud Kemal İnal'da yani.
Çok teşekkür ederiz. Kısadan hissemizi tekrar hatırlatalım. Hezar Gıpta o devri kadim efendisine şeklinde kısadan
Yahya Kemal'den. Evet.
Yahya Kemal'den. Böylece 3x3'ü tamamlamış olduk. Şimdi son kısmımıza, 4. kısma ve söze geçiyoruz. Dedi ki kitabından bir söz okuyacağız. Dedi ki kitabının ne olduğunu merak edenler Genç Dergi'den bakıp öğrenebilirler.
Genci bu seneki hediye kitabı.
Evet, bu seneki hediye kitabı. Sözümüz, dedi ki dost tatlılık, heybet ve muhabbetten tanınır. İlginç bir söz. Tatlılıkla heybet yan yana gelmiş. Bakalım kitapta açıklamasına ne deniyor, ne söyleniyor. Hakkın dostluğuna erişenler ya da Allah için kendileriyle dostluk yapılacak kıvamdaki güzel insanlar üç özellikleriyle bilinirler. Onlar bir taraftan insana tatlı gelirken, diğer taraftan bu tatlılıkları ile telif ettikleri bir heybet hallerine sahiptirler. En önemli ve üçüncü özellikleri ise muhabbetleridir. Onlarla dost olanlar ister istemez o iklime girdiklerini fark ederler. Böyle bir açıklama var.
Yani üç tane özellik: tatlılık, heybet
ve muhabbet.
Ve muhabbet. O tatlılık, hani yüzüne bakıldığı zaman insanın içini açan bir tatlılık. Heybet, sevdiğin halde çekiniyorsun bir tarafından da, böyle bir, yani seni
hani sulluk yapmaktan, böyle hafif davranmaktan alıkoyan bir böyle celadeti var yani. Birden böyle kükreyecekmiş gibi duran bir tarafı var.
Şey gibi herhalde, annesinden dayak yediği halde anne diye ağlayan çocuklar gibi.
Evet. Üçüncü vasıf da muhabbet. Aslında bunların hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarıdır. Yani bir şemailde ya da onun vasıflarını bize anlatan ashab-ı kiram efendilerimiz, yani ilk anda gördükleri anda böyle bir heybetle karşılaşan, sonra o yüzündeki o tatlılığa meftun olan, akabinde de aslında bu ikisi birleşmesiyle oluşan bir şey belki, müthiş bir muhabbet hissiyle devam eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o üsve-i hasenedir, en güzel örnektir, en güzel efendim insandır. O insanın bizatihi mürebbisi Cenab-ı Hak Teala ve Takaddes Hazretleri'dir. Benim terbiyemi o yaptı, ne de güzel yaptı diyen de kendisidir. Edebini yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada edep hem edebiyat anlamındadır, yani konuşması anlamında, hem de kendi hüsnü ahlakıdır. Hüsnü ahlakına Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yemin etmektedir. Efendimiz bu kadar güzel ahlakıyla, yaşantısıyla, üsve-i hasene olarak, en güzel örneklik olarak bütün insanların önünde hep böyle örnek alınacak yegane hakikat çeşmesi olarak hala akmaktadır Ömer Faruk'cum. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bugün Avustralya'dan, Amerika'dan ya da kutuplardan bir adam şöyle aklına bir şey düşse, ya en güzel insan, ben bunun gibi nasıl olabilirim? Ya bunun derdine düşse, yegane başvurabileceği adres var ki o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haliyle aktardığı örneklik bize bugün hak dostları olarak silsile yoluyla gelmiştir. Nerede bir efendim böyle bir tatlılık, heybet ve muhabbet, bu üçünü görebildiğin bir insan tahayyül ediyorsun, orada hükmünü çok açık verebilirsin. Ha, bu Allah Resulü'ne yaklaştığı ölçüde bu üç özellikten kıymetlenmiştir diye ifade edebilirsin yani. Bunu böyle gözü kapalı söyleyebiliriz yani. Bir insanda tatlılık varsa, heybet varsa ve muhabbet varsa, yani muhabbet duyuyorsan, elinde olmadan gönlün ona kayıyorsa ve bu muhabbet de, bak burada çok önemli bir nokta var, o muhabbet alıp seni esas olması gereken ilahi muhabbete sevk eden bir efendim vesile oluyorsa. Şimdi bazı muhabbetler var, kendisinde kilitliyor. Yani kendisini son adres yani. Tüketiyor bir anlamda. Öyle değil. Hak dostlarının muhabbeti Allah Resulü'nün muhabbetinden hisse olduğu için alıp Hakk-ı Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin huzuruna çıkartan bir muhabbettir. Bu anlamda da erdiricidir, eriştiricidir. Kendinde bitirici değildir yani.
Eyvallah. Peki ben size de bir şey sormak istiyorum abi. Sizin dostlarınızla ilişkileriniz nasıl oluyor? Yani bir araya geldiğinizde nasıl konuşuyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Buna dostluktan laf açılmışken hazır, biz size de soralım istedik. Çünkü bizim kendi genç olarak dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Ama dostu aslında büyüklerimizden de öğrenmemiz gerekiyor, oradan pay almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle biraz bahseder misiniz
dostluk ilişkilerinizden? Dostlukla ilgili, tabii dost kendisiyle vakit geçirilen insandır. Ve bu vaktin seni kazançlara sevk ettiği insandır. Yani her beraber oluşta böyle bir artı mesafe kat edebiliyorsan, dostun hakikaten dosttur. Bir, gülebildiğin insan dostundur. İki, ağlayabildiğin beraber insan dostundur. Üç, alıp da seni böyle bir gıybetin, dedikodunun, birbirinde kendini tüketmenin değil, tam tersi birbirinde hakkı bulmanın, birbirinde ermenin efendim adresine sevk eden insan bu anlamda dosttur. Alıp da biz böyle getirip hadiseyi, herhangi bir muhabbeti, herhangi bir birlikteliği son noktaya, yani onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene ya da ahlak-ı hamidesinden Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerine en güzel kulluk noktasında bir vesileye taşıyabiliyorsak, dostlarımızla birlikteliğimiz ne kadar güzel birlikteliktir. Ama bu alıp seni birbirine tüketmeye götürüyorsa, o sıkıntılı bir birlikteliktir. Biz o yüzden dostlarla beraberliği daha çok sohbet formatında hep gördük ve öyle ifade ettik. Yani şimdi ben, ev sohbetlerimiz oluyor. Yani bir yaklaşık 10 senedir beraber olduğumuz bir çalışan arkadaş grubu var. Yani hepsi benim yaşlarımda, aşağı yukarı 40, 30, 40 yaş civarında, işte çoluğa çocuğa karışmış. Onlarla birlikteliğimiz oluyor. Her hafta muhakkak buluşuruz. Diyelim o birliktelik dost meclisi yani. Yine Hak Teala ve Takades Hazretleri'nin, onun Habibi Edibi'nin hatırlandığı meclisler olur. O meclislerle biz bu birlikteliği devam ettiriyoruz. Yani dolayısıyla dostumla paydam benim Allah ve Resulü olursa o dostluğa tat olmaz yani, doyum olmaz. Ben böyle görüyorum yani.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar güzel şey konuştuk, dostluk konuştuk. Ne diyelim kısadan hissemize? Buradan nasıl bir kısadan hisse çıkartabiliriz?
Dost odur ki seni kendinde bitirmeye alıp elinden birlikte Hakk'a götüre.
Dost odur ki seni kendinde bitirmeye alıp elinden birlikte Hakk'a götüre.
Tabii, beraber gidecek yani.
Çok teşekkür ederiz. Şiir gibi oldu bu da. Ağzınıza sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, böylece 4x4'ü bitirmiş olduk. Programımız nihayete eriyor. Programı kapatmadan önce size Twitter hesabımızı hatırlatmak isteriz. 4x4 isimli Twitter hesabından bize yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Sizlere Erkam Radyo stüdyolarından seslendik.
Ömer Faruk'cum, 4x4'ün üzerinden geçmeyecek misin?
Bir şey yapalım, üzerinden tabii, geçelim
tabii,
o zaman.
Tabii 4, hatta 5 tane ders var bugün.
Bir tane de ben yancılık yaptım.
Estağfurullah.
Şöyle ilk başta Diyanet'in gündemdeki haberlerini konuştuk. Diyanet'i ele aldık. Ve buradan şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Medyada söz ağızdan çıktığı gibi durmuyor dedik. Devamında 2x2'de bir konu konuştuk. Roman okumak boşa vakit geçirmek midir dedik. Orada da şöyle bir kısadan hisse çıkarttık. Hayat ayrıntıdadır, o da romandadır sözünü ben söyledim, kısadan hissesini. Siz de kendi kısadan hissenizi söylediniz. Ne demiştiniz abi kısadan hisseye?
Roman gibi hayatlar yaşayalım,
evet,
inşallah.
Evet, roman gibi hayatlar yaşayalım inşallah. Devamında ikinci yarıya geçtik. Bir kitap konuştuk. İbn-i Ülem'in Mahmut Kemal İnal isimli bir kitap, Dursun Gülleyen kaleme aldı. Orada da şöyle bir kısadan hisse. Hezar Gıp'ta o devri kadim efendisini, Yahya Kemal'in bir sözüydü, Mahmut Kemal İnal'a söylediği. Ve sonunda da 4x4'e geçtik. Burada da dostludur ki seni kendinde bitirmeye, elinden tutup birlikte Hakk'a götüre şeklinde bir kısadan hisse söyledik. Ve 4x4'ü tamamlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni Nesil programı 4x4'ü nihayete erdiriyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz.